Herkese merhabalar. Kulak ulemasının toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin, kültürün ve sanatın engin sularına demir almak üzeresiniz. Ben Kaptan Rehberiniz Hilmi Çalış, her hafta olduğu gibi ilginç hikayelerle bir kez daha karşınızdayım ve eğer hazırsanız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacak hikayelerin tadını çıkarın. Efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz. Umarım keyifler yerinde, sağlık, sıhhat mükemmeldir. Bilmiyorum piyango size çıktı mı, çıkmadı mı, ama çıkmadıysa bile ümit ediyorum ki yeni yıla güzel ve sağlıklı bir şekilde giriş yapmışsınızdır ve bu şekilde de bütün bir yılı geçirmeye devam edersiniz. Ben Deniz, bildiğiniz gibi kendi halinde yuvarlana yuvarlana dünya denen gök cisminin üzerinde ona eşlik etmeye devam ediyorum. Hülasa zamanımı dolduruyorum. İşin açıkçası programın başlığından da anlamışsınızdır ki geçen hafta da belirttim. O yeni yılla ilgili programda onunla ilgili de güzel geri dönüşler aldım. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Zaman ve takvim üzerine hasbihal edeceğim. Ben biraz kendi kendime bir şekilde dertlerimi veyahut da kafamı bulandırmış olan bir takım şeyleri arka arkaya sıralayacağım. Sizleri de derdime ortak edeceğim. Umarım beğenirsiniz. Ama şöyle bir problem var da nereden nasıl başlayacağımı tam olarak bilmiyorum. Aslında bu duyguyu ilk defa rehberlik yaptığım zaman yaşamıştım. 20 kişilik bir grubum vardı. Sultanahmet Meydanı'na çıktı. Karşımda Dikili Taş duruyor. Dikili Taş bana bakıyor. Ben Dikili Taş'a bakıyorum. Bir 10-15 saniye öyle bakıştım. Bu bakışmanın sebebi aslında onun hakkında bir şey bilmemek değildi. Her zaman söylüyorum, Türkiye'de gerçekten iyi bir turist rehberliği eğitimi var da benim orada sessiz kalmamın sebebi çok şey bilmekti. O kadar çok şey vardı ki kafamda o Dikili Taş'la ilgili tam olarak nereden ve nasıl başlayacağımı da kestirememiştim. Tam olarak bu durumdayım. Geçen iki hafta boyunca bu da neden oldu ondan da bahsetmekte fayda var. Uzun zamandan beri ben bunu düşünüyordum. Ama dört başı mamur bir araştırma haline getirip sizlerin karşısına çıkartayım diye bir girdim. Aman Allah'ım neler çıktı karşıma ve bir dosya olarak, yapmayı özlediğim dosyalar olarak arka arkaya bunları bir şekilde sizlere sıralayacağım. Geçen iki hafta boyunca 50'den fazla makale, doktora, yüksek lisans tezi, ciltli kitaplar, internet sitelerini ezber ettim. Videolar izledim. Övünmek hakkım burada. Kusura bakmayın. Size bir takım şeyler hazırlamanın ne kadar zaman aldığını da bir şekilde vurgulamak istiyorum. Sonunda başardım ama. Bunlar bende kalmasın istedim. Açıklama metnine bir link ekledim. Oradan göreceksiniz. Bu linkte yararlandığım ve buluta yüklediğim elektronik belgeler, görseller var. Aynı zamanda izlediğim o videoların, YouTube videolarının da linklerini oraya ekleyeceğim. Arzu ederseniz oradan da tıklayarak siz de bana eşlik edebilirsiniz. Belki de benim gözümden kaçan, sizin ilginizi çekecek olan farklı şeyleri bana iletirseniz daha zengin bir içerik üretebilirim önümüzdeki programlar için. Ben şimdi kendi hikayemi bir şekilde anlatmaya başlayayım. Aslında tüm hikaye yıllar önce. Ben belki liseyi bile bitirmemiştim artık. Gerisini siz düşünün. NTV'de bir belgesel seyretmiştim. Orada başladı. Takvimin hikayesini anlatıyordu. Buradan elde ettiğim bilgileri yıllar içinde geliştirdim, arttırdım ama kafamda hala sorular vardı. İlk kimin aklına ve neden geldi zamanı belirlemek adına bir sistem geliştirmek. Bunlardan biri buydu. Ondan sonra arka arkaya bir sürü soru geldi. Neden bazı yerlerde yıl başka başkaydı? Mesela günümüzde Tayland'a gittiğiniz zaman 2567 yılını yaşadıklarını göreceksiniz. Neden kavimlerin bazıları güneşi, bazıları ayı kendilerine kerteriz alıyorlar? Neden 3 takvim vardı Cumhuriyet kuruluna kadar Osmanlı topraklarında? Doğup büyüdüğüm Ege kıyılarında yaşamış olan milletler için milada gelene kadar kaçıncı yıl yaşanıyordu? Peki gerçekten milat sıfır yılı mıydı? İsa o yılda mı doğdu? Şimdi bıraksanız aslında bu sorularla bütün programı tüketebilirim ama zaman değerli dediğim gibi. Newton, Einstein ve daha birçok filozof, fizikçi kendilerince bir zaman izahı geliştiriyorlar. Einstein bakın ne diyor? Geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki farkın sadece inatçı bir yanılgıdan ibaret olduğunu söylüyor. Newton zamanın doğrusal olduğunu ve evrenin her bir parçası için tek bir zaman akışı olduğunu not ediyor defterine. Dil bilimci Emil Benveniste zamanı kendisi hariç her şeyin içinde olan bir olgu olarak tanımlar mesela. Antik Yunan düşüncesinde ise hatırlarsanız o görseli kendi evlatlarını yiyebilecek kadar da gaddardır. Kronos'tan bahsediyorum tabii ki. Cahiliye devri Arapları için çok değişik bir şey var. Dehir adlı bir olgu zaman. Onlara göre olmuş ve olacak her şeyin sebebi odur. İslam filozofları ise yaratılıştan kıyamete dek akan doğrusal ilerleyen mead şeklinde tanımlanan ok gibi anlatıyorlar zamanı ki tüm semavi dinlerde bu minvalde değerlendirilmiş. Bunları siz de zaten adım adım göreceksiniz. Pozitivist filozoflar ki 1800'lü yılların erken dönemi 1700'lü yılların geç dönemine denk geliyor bu. Bu zamansal ilerlemeyi yükselme olarak algılıyor. Onlara göre zaman insanın yükselmesini ve ilerlemesini olanak sağlayan bir kavram. Rönesans'a doğru sonsuz bir şimdilik içinde biraz da günümüz insanının yerinde saymasına neden olan anda kalmanın altını çiziyorlar. Aristo zaman bölünemez diyor. An ile geometri arasındaki benzerliğe vurgu yapar. Nasıl ki nokta tek başına çizgi anlamı taşımıyorsa an denilen kavram da zaman anlamı taşımıyordu. Bize birkaç bin yıl öncesinden bu şekilde seslenmiş. İncil'de mesela söze gelen kutsal ruh şöyle bir vurgu yapar. Altı çizili cümlelerle yeryüzünde her şeyin bir zamanı vardır. Son söz Tanpınar'ın elbette. Ya o şiiri kullanma hakkımı şimdi tüketmek istemiyorum. Hangi şiirden bahsettiğimi siz de anlamışsınızdır. Beş şehir bölümlerinde andığım o güzel şiirden. Ben Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ne gitmek istiyorum. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde kafasındaki fikri şöyle döker Tanpınar satırlara. Bazen düşünüyorum da ne garip mahluklarız. Hepimiz ömrümüzün kısalığından şikayet eder fakat gün denen şeyi bir an evvel ve farkına varmadan harcamak için neler yapmayız? Ben ve benim zamanını ortak eden sizler harcamayalım üstadın bahsettiği değerli anları. Bir taş devri insanı gibi basit algılayalım. Soğuk bir gecede olduğumuzu varsayalım. Mağaramızın duvarına vuran ay ışığının ne anlama geldiğini yorumlayalım. Ya da ben yorumlayayım. Çünkü herkesin kendine ait bir zaman algısı var ve buna bağlı bir ifadesi var. Bu demek değil ki biri doğru söyler, diğeri yalanında ısrar eder. Hal böyleyken benim gibi kendi halinde bir zerrenin genel geçer bir hüküm vermesi elbette abes bir hal. Amacım sadece basite indirgemek söylediğim gibi ve o basitlikte bir anlam arayışına gitmek. Önce şunun bir altını çizelim. Zaman tamamen bizim yorumladığımız bir şey. Yani içinde olduğumuz ve içimizde yaşayan bir olgu zaman. Bir ihtiyaç hasıl oldu ve insangiller dünya koşullarına bağlı olarak zamanı yarattı. Buraya dikkat, dünya koşullarına bağlılık en önemli kriter. Günümüzde bellediğimiz gün, ay, yıl hepsi dünya merkezli bir gök dönümünün neticeleri. Zamanı idrak eden ilk insandan bu zamana dek ölçülmeye çalışılan vakit dünyanın vaktidir. Evrensellik yoktur aslında zamanda. Yani bir yıl Mars'ta başka, Ay Venüs'te başka sürüyor. Hatta Plüton'da bir gün birkaç asır. Andan itibaren anacağım zaman ölçümlerinin temeli dünya. Dünyanın özelinde de insan elbette. Bir de uzay zaman denilen bir kavram var. Çok fazla fizik bilgisiyle kafanızı bulandırmak istemiyorum. Lakin bilmek gerekli ki zaman uzaydaki 3 boyutun tamamlayıcısı. Güneşe baktığınızda 8 dakika öncesini görüyorsunuz. Bir başka galaksinin milyonlarca yıl öncesine. Çünkü hızı aşılamayan ve ışık denen şey bize o kadar zaman içinde geliyor. Yani bir anda bir patlama olsa ve güneş ortadan yok olsa biz bunu 8 dakika sonra fark ederiz. Bu gerçeklikler bende zaman denilen olguyu maddeye eklemlenmiş bir görünmezlik şeklinde canlandırıyor. Norbert Elias'ın Zaman Üzerine Sohbet kitabında çok güzel bir anekdot var. Elias şöyle diyor. Akan zamanın paralelinde insan durmadan yaşlanır, kalbimiz çarpar, soluk alır, sindirim yapar, hücrelerimiz büyür ve ölüp giderler. Zamanın ve mekanın içinde sürekli olarak değişir ve insan olarak gittikçe yaşlanırız. Bu açıdan baktığımızda maddenin dördüncü boyutu zaman, ruha sirayet ediyor mu? Ruh yaşlanıyor mu? Eskiyor mu? Yıpranıyor mu? Veyahut yılbaşı geceleri ondan geriye saydığımızda sıfırdan sonra neden hiçbir şey değişmemiş gibi hissediyoruz? Zamanın ruha sirayet etmediğini düşünüyorum. Ruh zamandan azade. Çünkü somut değil. Ruh bir tanrı parçası. Tevrat'ın tekvim bölümünde ve Kur'an'ın Hicr suresi 29. ayetinde ifade edildiğine göre ruh insana yaratıcı tarafından kazandırılan bir şey. Orhun yazıtlarına gidelim. Biraz değişik bir Türkçe var. Onun da açıklamasını yapacağım. Hiç merak etmeyin. Bakın şöyle diyor Kültegin anıtında. Öt Tengri Aysar kişi oglu kop ölgeli törümüş. Bunu günümüz Türkçesine sadeleştirirsek Tanrı ölümsüzdür, insanoğlu hep ölümlü olmuş. Zen Budizminde Nirvana bütüncül bir zamansızlıktır. Yani zaman Tanrı katında ve Tanrı'nın içimize üflediği ruh özelinde olmayan bir şey. Belki de halk ifadelerinde bu yüzden deriz ki bir insan 7'sinde neyse 70'inde de aynı. Çünkü ruhun zamanı yok. O hep taze, her dem yeni. Ha içi geçmiş miskinlere ne dersin diye bana soracak olursanız derim ki ruhlarını aldırmışlar veya içlerine yeteri kadar ruh üflenememiş. Bu gerçeği iradedenin zaten yüzü de ruhu da hep gülüyor gülmesine de biz zamandan bahsediyorduk. Ne ara buraya geldik? Manevi katmanların reddettiği bir zaman algısına rağmen nasıl oluyor da onu ölçmek, hayatımızı ona göre programlamak zorundayız sorusuyla hikayeyi daha da derinleştirip suyu biraz daha bulandıralım. Zaman üzerine düşünmekten kendini alamadığımız bir şey. Geçen yıllar, zamanı gelmeyen vadeler, boşa giden bir hayat. Buna rağmen mahiyeti açısından da gizemini aşamadığımız bir kavram. Bir yerde zaman üzerine düşünmek, kişinin içinde bulunduğu mekanı ve kendi varlığını anlama çabasının bir parçası okuduklarımdan anladığım sonuca göre varlığı anlama çabası da insanın kendini anlama ve anlatma arzusuyla kesişiyor. Tüm soyut yapısına rağmen zamanın zihnimizde oluşturduğu tasavvur galiba hareket ve değişim gibi. Bu yüzden tabiattaki değişimleri gözleyerek zamanı ölçmeye ve düşünmeye gitmişiz. Peki ne vakit başladı bu ihtiyacın tatmini? Burada bir virgül koyalım, kafamızdaki labirentte yol bulma çabasına da bir masalla devam edelim biraz. Madem zaman denen soyut olgunun hikayesini anlatacağım, öyleyse gelin çıkalım somut varlığımızdan ve göreceli olan zamandan. Bir masalın girişinde tekrar eden ve ne vakit, nerede yaşandığı belli olmayan sürreal tekerlemeyi temrin edelim. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, pireler berber, develer tellal iken, ben nenemin meşiğini tıngır mıngır sallar iken, bozkırın soğuğunda bir aile yürür idi, gece için bir yer arar idi, bir tanesi göğe bakmış da aya aşık olmuş idi. Ya tam olarak böyle olmasa da böyle olmasını hayal ediyorum ben. Buzul çağının zorlu koşullarında insan olduğunun bile farkında olmayan bir grup homo sapiens sapiensin yolculuğunu hayal ediyorum. En yaşlısı 30'unda bile değil. Yanlarında birkaç çocuk, belki de bir bebek bulunan 40 kişi yavaş yavaş ısınan havanın altında ilerliyor. Canlanan doğanın tadını çıkarıyorlar ve bunun nasıl olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Bir mağara buluyorlar neticede. Belli bir süre burada kalacaklar. Bir ay, bir yıl, belki daha fazla bir süre burada kalıyorlar. İçlerinden biri, belki de nöbet sırası onda olduğu için gecenin o saatinde mağaranın girişinde beklerken geceye şavkını vuran ayı izlemeye başlıyor. Bir gece izliyor, iki gece izliyor, bir ay izliyor ve fark ediyor ki ay bir görünüyor, bir kayboluyor. Bir büyüyor, bir küçülüyor. Sonrasında da eline bir önceki avda vurdukları mamutun kemiğini alıp ay nasıl görünüyorsa kaydetmeye başlıyor. Tam bir kavuşumu tek tek kaydediyor. Dediğim gibi zamanı ölçümlemekle ilgili tüm hikaye tam da böyle başlıyor işte. Bir grup avcı toplayıcı insanıyla, belki bunu uzun zaman yanında taşıdı bu atamız. Lakin günümüze geldi bu ilk takvim. Ukrayna'da arkeologlar tarafından elde ediliyor. Biraz önce masalını anlattığım mamut kemiği. Mamut kemiği üzerinde oldukça ilkel grafitlerle nakşedilmiş ay dönümü. Okuduğum kaynakta 17 bin yıl evveline gittiği söylenmiş bu kalsiyum bakımından zengin objenin paleolitik çağda avcı toplayıcı bir düzenin ferdi olan, milliyet konusunda da kaygıları bulunmayan ve bir şekilde canlandırmaya çalıştığım atamızın elinden çıkmış manidar buluntunun üzerinde neredeyse kusursuz bir düzen içinde ayın döngüleri kayda geçmiş ki benim de eklemiş olduğum linkte o kemik parçasını ve ay döngüsünü çok güzel bir şekilde göreceksiniz. Ukrayna'ya, mağaraya geri dönelim. Gerçekten eksiksiz bir ay dönümünü resmetmiş mağara adamı. İleride anlatacağım ama malum iş biraz tarım devrimi ve Sümer'le başlayacak. Gerçi başkasıyla başlamaya ihtimal yok ya, her şeyin başlangıcı Sümer. 17 bin yıllık miras için ne kadar gözlem yaptılar bilmiyorum. Kimsenin de bileceğini sanmıyorum ama insansıların takvime ve zamana evrilecek gelişiminde dikkati çeken ilk şey doğanın bu dönüşümü ya da değişimiydi. Başı sonu belirsiz ve geri döndürülemez bir nehir gibi akıp geçen zamanın insan şuurunca fark edilmesi, beraberinde geçmekte olan zamanın ölçülerek tarihe dönüşmesini de getirecektir ama buna biraz daha var. Biz birkaç bin yılı birkaç dakikaya sığdırarak devam edelim. Gök cisimlerinin hareketlerinde ve mevsimlerde gördükleri düzen bir günün içinde gökyüzünde fark ettikleri renk değişimleri, güneşin doğuşu, batışı, ardından yıldızların ve ayın oluşturduğu göksel gece, sıcaklar, soğuklarla beraber gelen mevsimsel zamanın farkına varıyorlardı. Bu değişiklikler güvenlik açısından da önemliydi. Malum Maslow'un o meşhur ihtiyaçlar hiyerarşisinde ikinci basamak güvenliktir. Varoluşunun sigortası olan fiziksel ihtiyaçları giderdikten sonra insan güvenliğini tesis etmeye çalışır. Ne zaman, nerede olmak, ne şekilde saklanmak gerekir? Bunun cevabının bulunması için de ölçülmesi ve bilincine varılması gereken bir olgu olmuş zaman. İnsanın o dönem için fazlaca doğayla has bir hali ve münasebeti, değişimlere adapte olma zarureti, değişimlerin gizini elinde tuttuğuna inandığı zamanı da öngörülebilir hale getirmesine yol açar. Bu idrak aşağı yukarı 10 bin yıl gibi bir zaman sürüyor. Anlaşılan insansigiller asırlar geçtikçe zamanı daha küçük parçalara bölmenin şart olduğuna kanaat getiriyorlar. Daha sistemli hale getirdikleri zaman döngüsünü oluşturmak için de gök cisimlerinin doğup yükselip batması gibi evrenin doğal hareketlerini izliyorlar. Neticede doğada belli bir döngüsel düzenin varlığı toplumsal yaşama evrilen medeniyet çizgisini Mezopotamya'da bir yere getirir ve bizi asıl ilgilendiren yere ulaştırır. Tarih boyunca yağmurun, karın, soğuğun, sıcağın zamanını bilmek yeterli oluyorken yeni tesis edilen bu medeniyet düzeninde hepsi yetersiz kalır. Daha fazla detaya ihtiyaç vardır. Bereketli Hilal namıyla maruf iki nehrin arasındaki bölgede kim olduğu bilinmeyen ama bir kadın olduğu kabul edilen güzel bir insanın girişimiyle topraktan ilk verim alınır. Artık bir yerlere gitmek mecburiyetinde olmayan insanlar ardını bir yere koyup güvenli bir şekilde yaşayabileceklerdir. De bu yeni düzenin gerekli kıldığı bir takım unsurlar kendini hızlıca sıkıntı olarak baş gösterir. Hangi ürünü hangi zamanda ekmek ve biçmek lazım? Hangisi serini sever, hangisi sıcakta büyür? Bize bu bereketi veren güç kimdir? Yağmuru yağdıran peki o gökteki yıldız diğerlerinden neden daha parlak? Güneşi gücendiriyor muyuz da bizi bir saatten sonra terk ediyor her gün? Neden yer sarsılıyor? Neden ben üretirken diğerleri başka işler yapmıyor? Hele bu kenarda işi gücü olmayan adamlara üründen vermek zorunda mıyız? Malum medeniyet yeni kuruluyor. Soracakları soru çok. Gerçi bugün bile hiç soru sormadan kendi anlamını bulacağını zanneden bir sürü insan var. Bizim derdimiz onlar değil. Soru sormadan cevap bulunmuyor. Mezopotamyalı ilk çiftçiler de sorular sordular ve cevaplarıyla medeniyeti inşa ettiler. Onlara en çok yardım eden iki şeyin biri yazı, diğeri matematikti. Bir de bunların çocuğu vardı. Ebedi münasebetin meyvesi, medeniyetin kilit taşı olan bu çocuk günümüzü inşa etmeye devam ederken bunun farkında bile değildi. Onu ilk defa oluşturanlar. Takvim denen olgu bir köprü oldu. Sadece geçmiş ve bugün arasında değil, teori ve pratik arasında da. Devam etmeden birkaç önemli sayısal veriyi vurgulayıp sizin canınızı daha fazla sıkmak istiyorum. Büyük bir ihtimal zaten bunları programın sonuna kadar unutacaksınız. Bu ufak detaylar aslında oldukça önemli çünkü yol haritamızı oluşturacak ve bugün bile devam eden tartışmaların fitilini, neyin ateşlediğini açıklayacak. Günümüzde yıl olarak at takılan sürenin tam uzunluğu 365 gün 5 saat 48 dakika 45 saniye 96 salisedir ki bu 1000 yılda 5 saniye daha kısalıyor. Zira dünya güneş çevresindeki dönüşünü yavaşlayarak devam ettiriyor. Akılda tutması zor bir zincirleme sayı tamlaması bu. Çok yormayın kendinizi. Peki ya ay ne kadar sürede kat ediyor dünya çevresini? 29 gün 12 saat 44 dakika 2 saniye 80 salise. Akılda tutmaya boşuna uğraşmayın demiştim. Bunun için harika bir icadımız var. Takvim. Hiçbirimiz 31 Aralık gecesi elimize bir kronometre alarak tam olarak ne kadar zaman geçtiğini ölçmeyeceğiz bir önceki yıl başından bu zamana kadar. Saydığım tüm detaylar evrensel zaman olarak tanımlanıyor. Güneşin, ayın ve dünyanın kıvrak hareketleri bu başlık altında yer alıyor. Biz sözde medeni çağ insanları bile bu olaya bu kadar uzakken atalarımız nasıl yaklaştı peki, hiç düşündünüz mü? Dedik takvimi buldular. Takvime köprü tabirini yakıştırmamın sebebi boşuna değil. Bizim zamanımız güneş veya başka bir gök cismi kadar hassas değil. Bu yüzden bize ait olan bireysel zaman ve evrensel zaman arasında kurulması gereken bir köprü oldu muhteşem icat ki bu kadar zamandır kendi hikayesini de anmamıza sağladı. Tutulamayan zaman sayısal bir ifadeye indirgenmeyince bir anlam ifade etmiyor. Yani kayda geçmeyen, gelmesini beklediğimiz günler veya yılların bir adı, bir numarası olmalıydı. O zamanda da Bu zamanda da bu kural hiç değişmedi. Mezopotamya'ya geri geleceğim söz. Hemen şu detayları da verip toparlamam lazım. Ay takvimi, güneş takvimi ve ay güneş takvimi. Güneş takvimi yıl boyunca güneşi takip edip ay sürelerine keyfi uzunluklar veren bir ölçüm. Ay takvimi ise merkezine ayın dünyayı takibini alarak yıla keyfi sınırlandırmalar veren başka bir ölçüm. Bunun en büyük zararı mevsimlerin yıl içerisinde 11 günden biraz fazlaca geriye doğru kaymasıdır. Benim favorim ve favorim olduğu için değil ama genelde en kafa karıştıranı ise ay güneş takvimleri. Bunda hem ay izleniyor ki en kolaydır izlenmek için hem güneş izleniyor. Belirlenen periyotlarla araya ek günler ve aylar sıkıştırılıyor. Ölçüm amacıyla takip edilen bu sürelerin hiçbiri birbirinin katı şeklinde dönmezler hak verirseniz. Yani 29 gün 12 saat 44 dakika 365 gün 5 saatin bir böleni değil. Eklenen aylarla her yıl yaklaşık olarak aynı yerde başlar, aynı yerde biter. Peki neden bu kadar karışık bir şey yapmışlar derseniz göklerden gelen bir karar var derim. Tarih boyunca istisnasız ay takvimleri hep ama hep dini temelli olmuş. Sümer'de, Asur'da, Yunan'da, Roma'da, İslam'da, Hristiyanlık'ta, Yahudilik'te ay takibi yapılan takvim kullanılmış. Vergi memurlarından gemicilere kadar seküler hayatın temeli ise güneş takviminin esasını tutturmuş. Takvimin ölçüm yapmaktan sonraki ilk önemli görevini analım. Sosyal, ticari, dini ya da idari öncelikleri olan toplumun zaman açısından ortak paydada buluşturulması. Bu açıdan baktığınızda bile geç dönem Osmanlı'nın içine düştüğü parçalı yapıyı kolaylıkla anlarsınız. Devletin 3 takvimi, 2 farklı saati vardı. Geçen programda bahsettiğim gibi. Bu şekilde bir ülke bir arada kalabilir miydi? Takdir sizin. Şimdi biz Sümer'e geri dönelim. Söz vermiştik, tutalım. İsa'nın tevellüdünden yaklaşık 4500 yıl evveline dayanır. Çok detay yok bu Sümer takvimiyle ilgili elimizde. Çünkü neredeyse her kentin ayrı bir takvimi vardı. Lakin başlattıkları bu girişim daha detaylı bilgi alacağımız Babil ve Asur'a intikal eder ki bundan oldukça eminiz. Elimizde biriktirebileceğiniz bir ürün varsa işler eskisinden farklı bir hale bürünür. Tarım devrimine dek avlaya toplaya var olma kaygısı güden insanın en uzun süreli başarısı tarım devrimidir. Bir kuşaktan bir sonraki kuşağa aktarılan varoluş sırrıdır. Günümüzdeki toplum yaşamının ilk adımıdır. Başka bir açıdan da ele alırsak meslekler ortaya çıkar, uzmanlaşma gelişir. Çünkü boş zamanı vardır insanın. Kimisi madeni eritir, kimisi çömleği yapar, kimisi savaşır, kimisi hayvan evcilleştirir. Bu girişim bugüne kadar uzanır. Bir aradalık nedeniyledir ki bir takvime ihtiyaç duyar medeniyetin ilk sahipleri. Kıtlık olmasın diye, bir arada yaşayanlar zor duruma düşmesin diye herkesin kafasında neyin ne zaman olacağına dair bir fikir olsun diye. Tabii kafasında fikir olmayanlar da vardı. Kurulu bu düzenin yükleri uzman işsizler. Toplum onlara da bir görev bulmakta gecikmez elbette. Sentetik bir takvimin içine hapsolmuş biz günümüz insanının anlamakta zorlanacağı şeyler var. Sadece bir takım meteorolojik göstergelerle alakamız olduğundan idrak etmemiz oldukça zor. Lakin şöyle bir kentten uzaklaşıp kırsala gidecek olsak oraların insanların hele bir de yaşı geçkinse kendi aralarında belli dönemleri telaffuz ettiğini işitirseniz belki işitmişsiniz. Ya da takvim yapraklarına bakın. Gerçi o yapraklı takvimlerden kullanan kaldı mı onu da bilmiyorum ama o sayfalarda başka bir takvim var. Tamamen organik. Güneşi, ayı, basıncı, rüzgarı, dünyanın hareketlerini takip eden ve son derece dakik bir takvim. Ne zaman yağmurun olacağı, ne zaman kar düşeceğini, ne zaman nereden rüzgarın ne şiddetle eseceğini bildiren bir takvim. Ördek mi? Cemre. Birileri bunu zamanında doğanın içinde tecrübe etmiş ve o tarihlerde bir dönüşümün olacağını geleceğe bildirmiş. Aslında bizim astroloji dediğimiz şey de bundan farklı değil. İnsanların bir arada toplu olarak yaşaması amacıyla geçmişten görmüş oldukları doğa olaylarının toplumun bütününe menfaat sağlayabilmesi için not edilerek aktarılması. Şimdilerde şehirlerden çıktığımızda bile gökte yıldızı göremeyen bizlerin anlayamayacağı bir takvim bu. Ama Sümer'de ve ardından da kullanılan bir takvim ve bazı yerlerde hala kullanılmaya devam eden bir takvim. En önemli püf noktası takip edilip tek tek kayıt altına alınması lazım. Neden peki? Mezopotamya düşüncesinden edindiğimiz bilgilere göre gökte ve yerde olan olaylar sıradan olaylar değildi. Birer mesajdı. Ölümlülerden bir şey isteyen veya onları cezalandırmayı kafasına koyan tanrıların insanlarla iletişim kurma araçlarıydı. Yağmur, şimşek, deprem vesaire olaylar. Bu sebeple doğada olan tüm olaylar tam olarak gözlemlenmeliydi ve kehanet açısından değerlendirilmeliydi. Eğer işaret olarak kabul edilen bir gök olayından hemen sonra yeryüzünde önemli başka bir olay gözlenirse bu iki olay arasında ilişki kurulur ve daha sonra aynı belirti ve işaret ortaya çıkarsa bu olayın tekrar edeceği öngörülürdü. Aslında insanoğlunun takvim macerası da biraz da geleceği bilme gayesi güder bu açıdan. Yapacakları gözlemlerle geleceği de bileceklerini düşünürler. Gökyüzünün 12 farklı dilime bölünmesi sadece gözlemlerini kolaylaştırmak için, gazetelerde köşe işgal etmek için değildi. Amaçları sadece gök olaylarından toplumsal refahı muhafaza edecek bilgiyi toplamaktı. Zaman da anlamını kaybetti. Şimdilerde insanlar karakterlerle özdeşleştiriliyor. Doğulan tarihi burç adı altında. Peşinden söyleyeyim, bu burç durumlarını çok anlamsız buluyorum. Bilimsel gerçekliğin binlerce yıldır biriktirdiği determinist kanıtlar eldeyken tarih öncesi insanının kendi anlam arayışında bulduğu bir yöntemin hala bayraktarlığını yapmak en azından Galileo'ya ayıp diye düşünüyorum ki milyonlarca bilim adamını temsilen adını andım. Kim bilir daha niceleri vardı. Bu kısa çaplı manifestomsu çıkışımın ardından en son birlikte yaşadıkları toplumda uzman işsiz sıfatıyla ömür törpüleyen tiplerde kalmıştık. Bunlara gözlem görevi verdi toplumun üst katmanları. Gökyüzünde kendilerine işaret edilen cisme, ay, kutup yıldızı, Jüpiter, artık her neyse onlara bakmaları emredildi. Zigurat adlı gözlem kulelerinin tepesinde gökleri seyrettiler uzunca zaman. Göklerden haber ilettiler yerdeki insanlara. Tanrılardan mesaj verdiler. Nice zaman sonra bir işleri olmuştu artık onların da. Gökleri izleyip tanrıları dinlemek. Onların sesi oldular millete. Onların ağzıyla konuşup onların isteklerini dile getirdiler. Gözlemlerinde gittikçe uzmanlaşan bu fertler hem bir astronom gibi göğü anladılar, hem bir astrolog gibi gelecekten haber verdiler, hem de bir din adamı olarak tanrılardan duyduklarıyla topluma çeki düzen verdiler. Nihayetinde tarım devriminin günümüze ulaşan dönüşümü gerçekleşti. Çalışanlar, yönetenler, maneviyata yön verenler. Önemliydi bu sistem bir arada yaşamak için. Artık farklı kaygılarla hareket ediyorlardı. Vergi vermeleri gerekiyordu. Zor zaman için biriktirmeleri gerekiyordu. Ellerinde olmayanı elde etmek için ticaret etmeleri ya da savaşmaları gerekiyordu. Hepsinin kaynağı göklerdi. Bilinmez karanlığı parçalayan ve geceleri kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan Ay isimli gök cismiydi. Terk edilemezdi, sırt çevrilemezdi. İlk zamanlardan başlayarak takvim yapılırken Ay kavuşumuna dayalı kameri takvime hep ihtiyaç duyuldu. Mısır hariç tüm medeniyetler hep kullandı durduğu dini zaruretlerini tatmin için. Tek bir takvim değildi kullandıkları elbette. Sadece odağa koydukları ay ortaktı. Her bir topluluk bugüne kadar farklı takvimler kullandı. Robert Levin şöyle der: İnsanların hayatlarındaki zaman olgusunu yorumlama biçimleri pek çok çeşitliliği barındırır. Her seviyede köklü farklılıklar vardır. Kültürden kültüre, şehirden şehire, komşudan komşuya. Haftaya daha detaylı anacağım hepsini. Yahudi, Müslüman, Mısır, Roma, Asur diye farklı başlıklarda. Ama en başta dediğim gibi Sümer'de bile her kentin ayrı bir takvimi vardı. Her ne kadar toplumlar gelişmiş takvimler oluşturmayı başarmışsa da bir tek kriter vardı ortada. Gelişmiş bir takvim ortaya koymak adına ona uygun bir medeniyet düzeyine erişmiş olmak. Saydığım takvimlere baktığınızda dünya tarihinde iz bırakan dönüşümlerin arkasındaki faillerdir hepsi de. Hepsi de gökyüzünü gözlemlerinin yorumlarını içeren raporlar tutarlar. Neden? Çünkü entropi var. Maazallah başlarına bir şey gelir. Hadi biraz daha zihnimizi zorlayalım programın sonlarına doğru. Entropi tahmin edileceği üzere Yunanca bir kelime ve dönüşüm demek. Termodinamik altında fizik içinde ifade bulsa da zaman denen olguya da sirayet etmiş felsefi olarak. Enerjinin yayılımı üzerine fikir yürütürken ortaya atılan iddiaya göre evrendeki her şey, her sistem düzenden bozulmaya doğru meyleder. Hem de geri döndürülemeyecek bir şekilde. Zaman oku denen bu felsefi doktrine göre evrenin bizatihi kendisi ilerleyen bir zaman içinde bozulmaya devam etmektedir. Sümerlerin entropiyle ilgili bir fikirleri olduğunu sanmıyorum. Fakat yaşanılan şeylerin artması ve gözlemlerin fazlalaşması bu raporları tutmayı elzem kılar. Elde ettikleri bu bilgileri yorumlarlar ve gelecekteki halleri tahmin etmeye çalışırlar. Onlara kılavuz olacak şey de takvimdir. Entropiden takvim sayesinde kurtardıkları gelecek daha yaşanabilir kılar onları. Ama bizi değil. Biz, bize de ulaşan bu düzene çomak sokmanın zararlarını öngörmeden hunharca zevk almaya devam ediyoruz. Geleceğimizi deyim yerindeyse kaosa büyük bir istek ve hınçla sürüklüyoruz. Sentetik takvimlerin telefon ekranından görünen halleriyle doğayla olan münasebetimizi de ifade ediyoruz. Çünkü zaman algısı İnsanın evreni, özellikle de dünyayı anlamasında kilit taşıdır, daha önceden söylediğim gibi. Bu kilit taşının çekilmesi kişinin dünya görüşünü de etkiler. Geçen programlardan birinde andığım anakronizm diye bir kavram vardı. Zaman dışılık, tarihte olmuş bir olayı günümüz şartlarıyla değerlendirmek. Shakespeare'in aslında Shakespeare olduğunu söylemek. Bunun nedeni zaman algısının ortadan kalkmasıdır. Dünü, bugünü ve yarını birbirine karıştırmaktır. Bu nerede, nasıl, ne zaman yaşandı unutmaktır. Organik bir takvimden kopmak, varoluştan kopmaktır. Zamanın temayüz ettiği dünyada varlığın devamını temin, onun işleyişine vakıf olmaya bağlıdır. Buraya kadar anladığım ve anlattığım kadarıyla. İnsan için olayların oluş sırasını karıştırmadan takip edebilmenin yanında olması beklenen olaylar üzerinde anlaşabilmek zamana göreceli de olsa hakim olmayı gerektirir. Yani geçmişten ders alıp gelecekte o musibetleri savmak demektir. Evrimin gerektirdiği adımları atarak bir yol izleyen insanlık bir şefaa yaklaşır ve medeniyetini yüceltir. O zaman için, çünkü içinde bulunduğumuz şeye pek medeniyet diyemem. Şehirlerinde fiziksel ve güvenlik ihtiyaçlarını kolayca tatmin edebilecek düzende neden sonuç ilişkisiyle geleceğine yön verir insanın atası. Bunun en mühim enstrümanı da takvim olur. Hala daha anlatamadığım takvim. Galiba bu hafta da anlatamayacağım. Sadece bir tema üzerinde kalmak istiyorum her bu programda. Eskiler bilirler. Ancak verimli oldu diye de düşünüyorum şu ana kadar anlattıklarım. Zamanın fiziğinden felsefesine, matematiğinden edebiyatına kadar bir temel inşa edebildim günümüz insanı ile tarih öncesi atasının nasıl bir keşfe çıktığı ve bunu nasıl yorumladığını anlattım. Ucundan girdim Sümer takvimine ama zaten en fazla o kadar bilgiye sahibiz onların takvimi hakkında. Asıl hikaye Babil ve Asur'da başlıyor. Hatta hala devam ediyor. Küçük bir tadımlık vermek gerekirse önümüzdeki haftanın programından Şubat, Nisan, Temmuz, Eylül aylarının adları ta o zamandan beri Şubat, Nisan, Temmuz ve Eylül. Hatta yıl içindeki yerleri bile aynı. Neden? Nedeni haftaya. Böyle yavaştan toplarken lafı ruhani şekli zaman ve cismani şekli takvim hakkında beylik lafları ben değil ustalar söylesin. Einstein blok evren adıyla geçmiş, şimdi, gelecek üçgeninin bir aradalığını tanımlar uzay zaman iddiasını. Pek kafam basmaz benim ama izah edecek olana mikrofon açık. Blok evrenle alakalı araştırırken bunu anlamamı kolaylaştıracak ipucunu edebiyatta buldum. Programın başında kullanmadığım şiir akımı Tanpınar'la en sonda kullanmak istiyorum bitirirken. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyumuş gibi her şekil, rüzgarda uçan tüyü bile benim kadar hafif değil. Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız bir değirmen, içim muradıma ermiş abasız possuz bir derviş, kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim. Umarım hakkını vermişimdir üstadın. Böyle haddim olmayarak bu şiiri seslendirip size bu haftalık veda ederken önümüzdeki hafta görüşene kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın ve esen kalın.